Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 28.
Vronski'nin alayının bulunduğu Krasnaya Selo'ya gitmek için karısının özellikle neden dayattığını anlamak istemiyor ve anlamıyordu. Bunu düşünmek istemiyor ve düşünmüyordu da. Ama aynı zamanda içinden hiçbir zaman kendi kendisine itiraf etmediği ve bu konuda elinde kanıt bulunmadığı halde yine de aldatılmış bir koca olduğunu kesinlikle biliyor ve bu yüzden kendisini çok mutsuz hissediyordu. Mutlu geçen 8 yıllık evlilikleri boyunca kocasına sadık olmayan kadınlar ve aldatılmış kocalar gören Alexey Aleksandrovic pek çok kez kendi kendine "Böyle bir durumda nasıl hala evli kalabiliyorlar, bu berbat duruma neden bir son vermezler?" diye düşünmüştü. Şimdi de felaket kendi başına gelmişti ve bu durumu nasıl sona erdireceğini düşünmek bir yana kendisinin de aldatılmış koca olduğunu kabul etmek istemiyordu. Bunu özellikle kabul etmek istemiyordu çünkü bu doğaya aykırı çok korkunç bir şeydi. Alexey Aleksandrovic yurt dışından döndüğünden beri köye iki kez gelmişti. Birinde orada akşam yemeği yemiş, ötekinde ise konuklarıyla geceyi geçirmiş ama önceki yıllarda yaptığı gibi orada bir kez bile yatmamıştı. Yarış günü Alexey Aleksandrovic'in en yoğun olduğu günlerden biriydi. Ama sabahtan zamanı nasıl kullanacağını tasarlayıp yemekten sonra hemen köye karısının yanına gitmeye karar vermişti. Oradan da sarayın ileri gelenlerinin bulunduğu ve kendisinin de hazır bulunması gereken yarışlara gidecekti. Karısının yanına gidecekti çünkü görgü kuralları gereğince haftada bir kez oraya gitmeye karar vermişti. Ayrıca o gün ayın 15'iydi. Her zamanki gibi harcamalar için gereken parayı vermesi gerekiyordu. Her zamanki alışkanlığıyla karısını düşünür düşünmez hemen hemen birden onu düşünmeyi aklından uzaklaştırdı. Alexey Aleksandrovic'in sabahleyin çok işi vardı. Kontes Lidya Ivanovna bir gün önce şu sıralarda Petersburg'da bulunan Çin'deki araştırmalarıyla ünlü bir gezginin broşürüyle çok ilginç ve yararlı biri olabilecek bu gezgini kabul etmesini isteyen bir mektup göndermişti. Alexey Aleksandrovic akşam broşürün tamamını okuyacak zaman bulamamış ancak sabah bitirmişti. Daha sonra her zamanki istekçiler gelmiş, raporlar, kabuller, atanmalar, işten ayrılmalar, ödüllerin dağıtımı, aylıklar, ücretler, yazılacak mektuplar sıralanmıştı. Alexey Aleksandrovic'in günlük işler dediği bütün bu işler onun çok zamanını alıyordu. Sonra kişisel işleri, doktorunun ve kahyasının ziyaretleri geliyordu. Kahyası fazla zamanını almadı. Kahya yalnızca Alexey Aleksandrovic'e gerekli parayı ve pek iyi gitmeyen işlerle ilgili kısaca bilgi verdi. Bu yıl sık sık dışarı çıkmaları ve daha büyük harcamaları yüzünden açığı vardı. Ama Petersburg'un en ünlü doktoru ve yakın dostu olan doktoru onun çok zamanını aldı. Yüksek memur doktoru bugün beklemiyordu. Bu yüzden ziyareti çok şaşırttı onu. Doktor sağlığıyla ilgili sorular sorup muayene ederek karaciğerini yoklayınca daha da şaşırdı. Alexey Aleksandrovic dostu Lidya Ivanovna'nın Karenina'nın sağlığının iyi olmadığını fark edince doktordan gidip onu görmesini ve muayene etmesini istediğini bilmiyordu. "Benim için yapın bunu," demişti. "Rusya için yapacağım. Harika bir insansınız," diye yanıt vermişti Kontes Lidya Ivanovna. Doktor Alexey Aleksandrovic'in halinden pek hoşnut kalmamıştı. Karaciğerini çok büyük, iştahını çok azalmış buldu ve kaplıcalarının iyi sonuç vermediği sonucuna vardı. Hastasına olabildiğince fazla hareket yapmasını, kafasını fazla yormaktan kaçınmasını ve en önemlisi her türlü üzüntüden uzak durmasını önerdi. Bu da Alexey Aleksandrovic için soluk almamak kadar olanaksız bir şeydi. Doktor Alexey Aleksandrovic'i sanki tedavisi olanaksız, kötü bir hastalığa yakalanmış gibi bir hava içinde bırakıp gitti. Doktor çıkarken merdiven başında Alexey Aleksandrovic'in özel kalem müdürü Bay Surludin'le karşılaştı. Üniversiteden arkadaştılar. Pek az görüştükleri halde bir çok sever sayarlardı. Bu yüzden doktor Surludin'den başka hiç kimseye hastayla ilgili düşüncesini böylesine içten söyleyemezdi. "Onu görmenize çok sevindim," dedi Surludin. "Sanırım pek iyi değil, ne dersiniz?" Doktor Sulidin'in başının üzerinden yaklaşması için arabacısını işaret ederek "Şöyle diyeyim," dedi. Beyaz eliyle deri eldivenlerini bir parmağından tutarak çekip uzattı. "Eğer ip çok gergin değilse onu koparmakta zorlanırsınız. Ama iyice gidip üzerine parmağınızı basınca zorlamadan kopar. Oysa o aşırı çalışması, işindeki titizliği yüzünden son derece gergin durumda ve bir dokunma çok ağır sonuçlar verir," diye sözünü bitirdi doktor. Kaşlarını kaldırarak "Yarışlara mı gidiyorsunuz?" diye ekledi arabasına binerken. "Evet, öyle olmalı. Sulüdin'in söylediği bir söze karşılık ne dediğini işitmeden çok zaman alıyor bu," dedi. Ziyareti çok uzun süren doktorun ardından ünlü araştırmacı geldi. Alexey Alexandrovich az önce okuduğu broşürden ve önceki bilgilerinden yararlanıp bu alandaki derin bilgisi ve geniş görüşleriyle ziyaretçiyi şaşırttı. Gezginle birlikte bir eyaletin soylular başkanının geldiği de bildirildi. Petersburg'dan geçmekte olan bu kişi Alexey Alexandrovich'le konuşma gereği duyuyordu. O da gittikten sonra Alexey Alexandrovich günlük işlerini tamamlamak için özel kalem müdürüyle büroda kaldı. Daha sonra çok ciddi bir iş konusunda büyük biriyle görüşmesi gerekiyordu. Alexey Alexandrovich saat tam 5'te akşam yemeği için geldi. Hemen sonra da villaya uğramak ve yarışlara gitmek için çağırdığı özel kalem müdürüyle birlikte gittiler. Alexey Alexandrovich hiç farkında olmadan karısının yanına giderken yalnız olmamaya özen gösteriyordu. 27. Anna yukarıda aynanın karşısındaydı. Anuşka'nın yardımıyla giysisine son kurdeleyi takıyordu. Dış merdivenin yanından çakıl taşlarını ezen tekerlek sesleri duydu. Betsy olsa vakit henüz çok erken diye düşündü. Pencereden bakınca arabayı fark etti. İçinden kara şapkası ve tanıdık kulaklarıyla Alexey Alexandrovich'in çıktığını gördü. Ne kötü bir zamanda geliyor, geceyi burada mı geçirecek acaba diye düşündü. Bundan çıkarabileceği sonuç ona öylesine korkunç ve ürkütücü geldi ki bir an bile düşünmeden neşeli gülümseyen bir yüzle kocasını karşılamaya çıktı. İçinde artık yabancısı olmadığı bir yalan ve aldatma eğiliminin varlığını duyarak kendini buna kaptırdı. Ne söylediğinin farkında olmadan konuşmaya başladı. Ah ne hoş dedi elini kocasına uzatırken. Aileden sayılan Sulidin'e selam verdi. Umarım gece kalırsın. Yalan ve aldatma eğiliminin kulağına ilk fısıldadığı sözler bu olmuştu. Az sonra yarışlara birlikte giderdik ama ne yazık ki Betsy'ye söz verdim. Az sonra beni almaya gelecek. Betsy'nin adını duyunca Alexey Alexandrovich kaşlarını çattı. Ya birbirinizden ayrılmaz dostları ayıramayacağım demek ki, dedi her zamanki şakacı tavrıyla. Ben de Mihail Vasilievich'le giderim. Bu arada doktor yürümemi önerdi bana. Yürüyerek gideceğim. Böylece kaplıcalarda olduğumu düşünürüm. Acelesi yok dedi Anna. Çay ister misiniz? Çıngırağı çaldı. Çayı getirin ve Sergey'e gelmesini söyleyin. Alexey Alexandrovich geldi deyin ona. Nasılsın? Mihail Vasilievich evime hiç gelmediniz değil mi? Bakın taraçadan ne güzel görünüyor dedi bir onunla bir ötekiyle konuşarak. Doğal bir tavırla konuşuyormuş gibiydi ama çok fazla ve hızlı konuşuyordu. Mihail Vasilievich'in meraklı bakışlarla kendisini seyrettiğini sezdiği gibi bunun da farkındaydı. Mihail Vasilievich taraçaya çıktı. Anna kocasının yanına oturdu. Peki görünmüyorsun dedi. Bugün doktor beni görmeye geldi. Tam bir saatimi aldı. Onu bana ve dostum gönderdiğini seziyorum. Sağlığıma pek değer veriyormuş. Peki doktor ne dedi? Sağlığı ve işleriyle ilgili sorular soruyor, köye gelip dinlenmesini rica ediyordu. Bunu neşeyle, çabuk çabuk, bakışlarında pırıltılarla söylüyordu Anna. Ama Alexey Alexandrovich onun bu tavrına hiç önem vermiyordu. Yalnızca sözlerini dinliyor ve bu sözlere gerçek anlamını veriyordu. Hep şaka yapıyorsa da yalın karşılıklar veriyordu. Bu konuşmanın bir özelliği yoktu. Ancak Anna daha sonra utanç duymadan bu sahneyi anımsayamadı hiç. Seryoja dadısıyla birlikte içeri girdi. Alexey Alexandrovich ne olursa olsun her şeye dikkatle bakmış olsaydı Seryoja'nın annesine ve babasına çekingen ve dalgın bakışlarla baktığını fark ederdi. Ama hiçbir şey görmek istemiyordu ve görmüyordu. Delikanlı, büyümüş, gerçekten adam olmuş artık. Merhaba delikanlı. Seryoja'ya elini uzattı. Çocuk ürkek duruyordu. Çocuk babasına karşı her zaman çekingendi. Ama Alexey Alexandrovich kendisine delikanlı demeye başladığından ve Vronsky'nin dostu mu yoksa düşman mı olduğunu öğrenmeye çalıştığından beri babasının uzaklaşıyor ve sanki son sığınakmış gibi annesine yaklaşıyordu. Annesiyle yalnızken huzurlu hissediyordu kendini. Alexey Alexandrovich bir an dadıyla konuşurken oğlunun omzunu tuttu. Seryoja bu hareketten öyle sıkıldı, öyle rahatsız oldu ki bunu Anna da fark etti. Çocuk neredeyse ağlayacaktı. Oğlu geldiği an yüzü kızaran Anna bu yüzden Alexey Alexandrovich'in elini oğlunun omzundan çekti, sonra çocuğu taraçaya götürüp geri geldi hemen. Duvardaki saate bakarak vakit geldi dedi. Betsy neden gelmedi acaba? Alexey Alexandrovich kalkarken gerçekten diyerek ellerini bitiştirip parmaklarını çatırdattı. Bülbül masalı masamediklerine göre sana para getirmek için gelmiştim dedi. Bahse girerim ki para gerekliydi sana. Hayır, gerekti dedi kocasına bakmadan. Saçlarının diplerine kadar kızarmıştı. Ama yarışlardan sonra geleceksin sanırım. Elbette dedi Alexey Alexandrovich. İşte Peterhof güzeli Prenses Tverskaya diye ekledi pencereden bakarak. Yüksekte asılı karoseriyle yaklaşan görkemli İngiliz arabasını görmüştü. Ne zariflik, çok güzel. Neyse biz de gidelim artık. Prenses Tverskaya arabadan çıkmadı. Yalnızca çizmeli, pelerinli, kara şapkalı uşak merdivenin yanına indi. Gidiyor kaldı. Alexey Alexandrovich'e yaklaştı ve ona elini uzattı. Pek de incelik gösterdin, dedi. Alexey Alexandrovich Anna'nın elini öptü. Peki güle güle, çay içmeye gelecek misin? Gözden uzaklaşınca Anna elinin üstünde kocasının dudaklarının değdiği yeri hissetti ve tiksintiyle ürperdi. 28. Alexey Alexandrovich yarışlara geldiğinde Anna yüksek sosyetenin ortasında Betsy'nin yanındaydı. İki kocası ve aşığı ona göre yaşamanın odak noktası. Onlara henüz gelen bile yakınlıklarını hissediyordu. Daha uzaktayken kocasını yak fark etti ve elinde olmadan kalabalığın dalgalanması içerisinde ilerleyişini izledi. Kimi zaman dal kavuk çevirilen selamları aldırmadan karşılık vererek, kimi zaman kendisiyle eşit düzeyde bulunanları dalgın dalgın dostça selamlayarak, sosyete dünyasındaki kodamanların bakışlarını bekleyerek ve kulaklarına dek inen kocaman kara şapkasını kaldırarak yak yaklaştığını fark etti. Onun bütün yapmacıklı tavırlarını tanıyor ve tümü de midesini bulandırıyordu. Hırs, yalnızca hırs, bir yere ulaşma isteği. Ruhunda yalnız bunlar var. Saygınlık, ilerleme sevgisi, din sevgisi. Ona göre bunlar yalnızca bir yere ulaşmanın yollarıdır, diye düşünüyordu. Bakışlarını kadınların tribününe çevirdiğinden, özellikle Anna'nın bulunduğu yana bakıyor ama bu olan kurdele, tüy, güneşlik ve çiçek dalgaları arasında karısını tanıyamıyordu. Anna onun kendisini aradığını anlıyor ama özellikle bakmıyordu. Alexey Alexandrovich, karınızı görmüyor musunuz, diye bağırdı Prenses Betsy. Burada o. Soğuk soğuk gülümsedi. Burada her şey öyle parlak ki insan bakamıyor, dedi. Sonra tribüne gitti. Kısa bir süre önce ayrıldığı karısıyla karşılaşan, bir kocanın gülümsemesi gerektiği biçimde gülümsedi karısını. Sonra tanıdığı öteki insanları prensesi gerektiği biçimde, yani her birine kibar bir söz söyleyerek selamladı. Aşağıda tribünün yanında Alexey Alexandrovich'in çok önem verdiği, aklı ve kültürüyle tanınmış bir general bulunuyordu. Değişik yarışlar arasında boş zaman vardı ve hiçbir şey konuşmayı engellemiyordu. Yaver general yarışları eleştiriyordu. Alexey Alexandrovich de savunuyordu. Dört verslik engelli yarışlar bildirilince Anna atına yaklaşıp eğere binen Ronski'den bakışlarını ayıramadı artık. İçini Ronski adına bir korku sardı. Aynı zamanda sürekli konuşan kocasının sesini dinliyor, susmak bilmeyen bu sesten daha çok rahatsız oluyordu. Ben kötü bir kadınım, mahvolmuş bir kadınım, diye düşünüyordu. Ama yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Yalan dayanamıyorum. Onun gıdası yalan. O dediği kocasıydı. Her şeyi bilir ve görür o. Böylesine rahat konuşabildiğine göre ne hissediyor acaba? Beni öldürseydi, Ronski'yi öldürseydi saygı duyardım onu. Ama hayır, o yalnız yalanı ve görgü kurallarını bilir. Aslında kocasından ne istediğini ve nasıl davranmasını arzuladığını bilmiyordu. Onu çok sinirlendiren Alexey Alexandrovich'in böyle konuşma gereksiniminin içindeki korku ve endişenin dışa vurması demek olduğunu anlamıyordu. Oynarken canı yanan bir çocuğun acısını hafifletmek için kaslarını harekete geçirmesi gibi Alexey Alexandrovich de Anna'nın ve adını her anımsayışta Vronsky'nin karşısında karısını düşünmekten kaçınmak için aklını başka şeylerle meşgul ediyordu. Çocuk için atlamak ne denli doğalsa onun için de konuşmak o denli doğaldı. O yarışlardaki tehlike bu sporun bir gereğidir, diyordu. Eğer İngiltere askerlik tarihinde en parlak atlı hücumlarıyla övünüyorsa, bu özellikle atlara ve binicilere özel değer vermesinden kaynaklanmaktadır. Bana göre sporların çok büyük önemi vardır. Biz her zaman sporun yüzeysel yanını görürüz yalnızca. Pek o kadar da yüzeysel değil, dedi Prenses Tverskaya. Bir subayın iki kaburgasını kırdığını söylüyorlar. Alexey Alexandrovich yalnızca dişlerini göstererek anlamsız gülümsedi. İzin verirseniz prenses, bu yüzeysel değil, içsel bir şey. Ama konumuz bu değil. Sonra yine ciddi bir şeyler konuştuğu generale döndü. Koşanların asker olduğunu, bu adamların bu mesleği seçtiklerini unutmayın. Ayrıca her meslekte madalyonun bir de ters tarafı olduğunu anlayın. Bu yalnızca askeri görevlere girer. Şu korkunç boks sporu ya da boğa görüşleri barbarlık işaretidir. Oysa uzmanlık isteyen sporlar tam tersine gelişmiş bir toplumun göstergesidir. Hayır, bir daha gelmeyeceğim. Beni çok heyecanlandırıyor bu, dedi Prenses Betsy. Öyle değil mi Anna? Evet, çok heyecan verici ama insan gözünü ayıramıyor, dedi başka bir kadın. Romalı olsaydım sirk gösterilerinden hiçbirini kaçırmazdım. Anna sesini çıkarmıyordu. Dürbünü gözüne yapıştırmış, başka yerlere bakıyordu. O sırada uzun boylu bir general tribünün ortasından geçti. Alexey Alexandrovich aceleyle konuşmasını kesti ama gururla ayağa kalkıp geçmekte olan subayı eğilerek selamladı.
Ayrım sonu.